Efendim merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepinize en kalbi duygularla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Geçtiğimiz programın girişinde söylemiştim. Yıldırım Bayezid konusunu konuşacağımızı. Geçtiğimiz program biraz gündemde yaşanan bir takım problemli meselelerle ilgili bir program oldu. Bu programımızda inşallah Osmanlı tarihine damga vurmuş çok önemli bir isim ki ben de her ne kadar Ankara Savaşı'nı kaybetmiş olsa bile, Timur Han'a esir düşmüş olsa bile Yıldırım Bayezid'i 36 Osmanlı padişahı arasında bambaşka bir yere koyuyorum. Çünkü hakikaten yani İstanbul'un fethi konusunda yaptığı çabalar, girişimler, daha sonra Nibolu'da Haçlı ordusuna karşı verdiği mücadele tarihe çok altın harfle yazılmış hadiseler. İnşallah biz de Yıldırım Bayezid'in çocukluğundan başlayarak kişiliğini, liderliğini, padişahlığını ve yaşattığı hadiseleri değerlendirmeye çalışacağız. Değerli Okay Tiryakioğlu ile beraber. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi Yıldırım Bayezid deyince ben biraz böyle şey yapıyorum abi, kendimi bir garip hissediyorum. Çünkü
benim bu husustaki romanım vardı İbrahim'ciğim.
Evet.
Haberim var, okumuş muydum
evet,
bilmiyorum.
Evet,
eyvah.
Evet abi, yani o roman üzerinden zaten hani bir hikaye inşa etmeye kalksak çok güzel bir senaryo da çıkar, onu da söyleyeyim. Dinleyicilerimize de o romanı ısrarla tavsiye ediyoruz. Şimdi benim Yıldırım Bayezid ile alakalı Osmanlı padişahları arasında hani insanın kendine yakın hissettikleri vardır ya.
Evet,
bunların
evet.
Bir tanesi kuşkusuz, hiç şüphesiz Fatih Sultan Mehmet'tir benim adıma. Evet. Onun öncesinde de Yıldırım Bayezid önemli, çok önemli bir şahsiyet. Yani kişilik olarak da Fatih'e biraz benziyor galiba. Yıldırım Bayezid'in hangi şartlarda yetiştiğini anlatmak istersek neler söylersiniz abi?
Tabii İbrahim'ciğim, Yıldırım Beyazıt'ta girerken önce biraz babasından tabii, yani 1. Murat, Murat Hüdavendigâr Hazretlerinden biraz bahsetmek lazım.
Hı hı.
Çünkü öyle bir babanın oğlu ancak böyle olabilirdi.
Evet.
Tabii 1. Murat Han'ın 3 oğlu vardı İbrahim'ciğim. Baştan onu söyleyelim konumuza girerken. Şehzade Bayezid Kütahya'da Sancakbey'iydi. Kardeşi Yakup Çelebi Karesi de, Savcı Bey de Bursa'da görevliydi, en küçükleri.
Hı hı.
Savcı Bey tabii Savcı Bey isyanı sırasında bu tabii ayrı bir husus, vefat etti. Tabii Yıldırım şimdi 1. Murat Han İbrahim'ciğim, yani biz Hüdavendigâr diyoruz tabii Farsça imparator anlamında.
Hı hı.
Balkanlılar bütün o zamanki mesela Sırp despotuyla yaptığı yazışmalar Topkapı Sarayı'nın evrakında mevcut. Sırp despotu kendisine çar ya da çarlar çağrı olarak hitap ediyor İbrahim'ciğim. Bu çok önemli bir bahis.
Evet.
Bu çünkü sahip olduğu Mavi Kan'dan aynı zamanda. Tabii biz onu geçmiş programlarda bahsetmiştik.
Hı
hı. Yani Orhan Gazi ile Prens Ali Fera'nın evliliklerinden doğan bir çocuk olarak. Geçmiş programlardan bundan bahsetmiştik. Tabii ki Yıldırım Beyazıt Han İbrahim'ciğim babası gibi hiç kuşkusuz çok iyi eğitimli bir padişah. 4. Osmanlı padişahı zaten.
Hı hı.
Alim bir zat, evliya dostu. Şeyin baba zaten oğlu Çelebi Sultan Mehmet Han'ın babası ki Çelebi Sultan Mehmet Han o 402 faciasından sonra, Ankara Savaşı faciasından sonra biliyoruz ki Fetret Devri'ne son verdiren büyük padişah olarak tarih sahnesine çıkacak.
Hı
hı. Çok küçük yaşlardan itibaren İbrahim'ciğim babası Yıldırım'ı tabii Yıldırım lakabı, onu da söyleyelim. Çünkü çok genç yaşlardan itibaren muharebe alanlarında gösterdiği çok atak ve başarılı muharip tavırdan dolayı kendisine Yıldırım lakabı veriliyor ki bu çok önemli bir şey İbrahim'ciğim. Bu zaten bir gösterge.
Çok büyük bir savaşçı değil mi abi?
Çok büyük bir savaşçı ve tahta kimin geçeceği hususu biliyorsun Türk Moğol geleneğinde, İbrahim'ciğim bu Tanrı Kutu'na dediğimiz bu hususa dayanıyor. Yani ordu devlet ricalinden önce kimin arkasındaysa o tahta biraz daha öne geçmiş oluyor İbrahim'ciğim doğal olarak. hanedanın her birinin tahta geçme şansı olduğu için bu böyle. Bizdeki veraset sisteminde doğrudan babadan oğula, yani babadan büyük oğula şeklinde geçmiyor Batı monarşilerinde olduğu gibi. Şehzade Beyazıt'tan çok küçük yaştan itibaren çok mümtaz ilim adamların elinde yetişiyor İbrahim'ciğim. Mesela Bursa Kadısı Koca Mahmut, Kadı Asker Çandarlı Halil, ama Çandar Halil Paşa değil bu İbrahim'ciğim.
Onun dedesi.
Onun dedesi.
Evet.
Ve gene Çandarlı Ali Paşa tarafından eğitimine özen gösteriliyor. Karamanlı Molla Rüstem var ve Molla Fenari Hazretleri, ki zaten fetih sürecinde de yaşlılığında göreceğimiz Molla Fenari Hazretleri, evet, başlıca hocaları arasında. Bir önemli husus da İbrahim'ciğim, meşhur kıraat alimi, bugün halen ismi saygıyla anılan Muhammed Cezeri'den kıraat hususunda bir üstad olarak yetişiyor İbrahim'ciğim.
Müthiş.
Babasının tabii en iyi silahşörleri, ki başta lalası Firuz Bey olmak üzere İbrahim'ciğim, çok değerli askerlerden, çok iyi bir şekilde silah kullanmayı öğreniyor. Özellikle onun muharebe alanlarında, ben romanımda bundan, o detaylardan uzun uzun bahsetmiştim. Hı hı. Çift ağızlı bir meşhur bir savaş baltası var İbrahim'ciğim. Onu hiç elinden düşürmüyor savaş alanlarında. Kılıçtan önce o çift ağızlı savaş baltasını kullanır. Tabii bu dersler onu bilhassa lalası Firuz Bey ile birlikte olduğu dönemde İbrahim'ciğim, onu gerçekten de çok yetkin bir savaşçı ve devlet adamı haline getiriyor. Bilhassa Kütahya'da geçirdiği o ilk dönemlerde, günlerde. Hı hı. Bazı kaynaklarda bu Amasya diye geçiyor ama Amasya doğru değil İbrahim'ciğim. Yani Kütahya'da Sancak Bey'iydi. Yıldırım Beyazıt'tan gençliğinde. Tabii bu yıllarda ilk gittiğinde 1386'da bu ilk gittiğinde Kütahya'da şehirde eşrafla asker arasında mevcut bulunan gerginliği kısa sürede ortadan kaldırdı. Kişisel, sadece bunda yani böyle bir çatışma ya da kan dökme olayı olmadı. Sadece kişisel karizması ve meseleleri ele alışındaki analitik tavrı insanları ikna ediyordu İbrahim'ciğim. Bak, hı hı, insanları ikna edebilmek çok önemli bir şey İbrahim'ciğim ya.
Kesinlikle.
Kılıçtan önce, baltadan önce İbrahim'ciğim, insanlar sana ikna olurlarsa, ki insanlar ikna edilebilir.
Tabii. Yani zaten kılıç ve balta, abi çok özür, evet, dilerim. Kılıç ve balta, evet, hani biraz iknanın cebri boyutu haline geliyor artık yani.
Aynen öyle. Evet. Aynen öyle ve zaten çoğu zaman da daha büyük sorunlara yol açıyor.
Sebep oluyor şimdi, tabii.
Osmanlı girdiği her coğrafyada mülayimet, istimalet politikasıyla ilerledi. Hı-hı. Ki Allah'tan bunu, yani merhum Halil Nacık Hoca söyledi de İbrahim'ciğim, yoksa hani gerideki şeye, diğer özellikle sağ kesimin profesörlerine bile inanılmıyorum biliyorsun. Yani bu anlatıldığı zaman, çünkü modernizmin verdiği tarih anlayışında Osmanlı
İşgalci.
Türkler geldiler, zavallı işte Rumları coğrafyalarına sürdüler, attılar. İşte o zulüm bir dört söyleşli başlıyorum. Evet. Mottosu işte bu. Bu altyapıdan, evet, kaynaklanıyor. Çünkü i̇şte bugün için, daha halen bir aile cari bu yani.
Onun için biz, yani biraz da bizden kaynaklanıyor abi. Bizden kastım yani Türkiye'de, evet, tarihle ilgilenen, tarih, evet, araştırmaları yapan kişiler keşke fetihle işgal arasındaki o farkı anlatabilseler abi, yoksa...
İbrahim'ciğim, bunun tabii bu anlatılmasında geç kalınmasının sebebi de yani şu son 15-20 yıla kadar olan ideolojik
resmi engeller. Ideoloji. Evet.
Resmi ideolojinin getirdiği mutlak engeller İbrahim'ciğim. Yani ya Çanakkale Savaşı'nı dahi İbrahim'ciğim, Atatürk'ün bak en büyük komutanlık dehasını sergilediği Çanakkale Savaşı dahi Osmanlı döneminin bir savaşı olduğu için 1950'lere kadar bu ülkede konuşulmadı ya.
Tabii Kutul Amare, Medine Müdafası, bunlarla ilgili
onlar,
hiçbir şey
söylemiyor. Zaten onlar artık, sen Çanakkale'nin konuşulmadığı bir ortamda onlar konuşulur mu?
Kesinlikle konuşulmaz.
Yani bu ideolojik engeller bizi çok yordu İbrahim'ciğim ya. Yordu. Gereksiz tartışmalar. Bütün tarih araştırmalarında zor duruma düşürdü insan. Yani sadece birkaç isme kaldı Türkiye, yani dünya çapında. Sadece birkaç isim bu konuda konuşabildi.
Evet.
Onlar da çok yaşlılık dönemlerinde ancak sözlerini dinletebildiler. Yani Halil İnalcık Hoca merhum ölmeden önce kitaplarını şeyde gördü ya İbrahim Hoca, hani besteler. Hani adamcağız şaşırmış diyor ya, diyor ya 80 küsur yaşındayım, 89 yaşındayım falan. Besteler raflarında kitaplarımı görüyorum diyordu ya adamcağız. Hiç böyle bir şey rastlamadım diyordu yani böyle bir döneme.
Evet.
Bu tabii ideolojik engeller çözüldüğünden, çözülmesine bağlı olan şeyler. Yani bu biraz siyasi iradeyle ilgili bir husus değil.
Çünkü bence hoca büyük oranda doğruları söylüyordu, tarihi gerçekleri söylüyordu ve tarihi gerçekler maalesef o dönemde kıymeti bit pazarında bilinen şeylerdi abi yani.
Aynen öyle, aynen öyle.
Evet.
Hatta birkaç televizyon programında şeydi o zaman, o zamanki başbakanımız bir Filistin ziyareti vardı. Halil İnalcık Hoca ondan heyecanlanmış, tamam mı?
Evet.
NTV'de anlatıyor. İbrahim'cim ya işte Türkiye Başbakanı'nı gördüğü için o halklar eski liderlerini görmüş gibi böyle ne kadar heyecanla sokakları, Türk bayrakları, değil mi efendim, değil mi diyor. Karşısına hiç cevap gelmiyor. İbrahim'cim bak o program hala YouTube'da olabilir. Ben birkaç yıl önce görmüştüm.
Dinleyicilerimiz de baksınlar abi.
İbretliktir. İbretliktir yani. Hı. Halil Hoca orada heyecanlanmış ama sonucu böyle şey duruyor yani böyle.
Yani ne var ki bunda modunda değil mi?
Ne var ki bunda hoşuna da gitmiyor zaten.
Tabii,
değil mi şimdi? Yani?
Tabii.
Zaten besin uçuna gitmemesi.
Tabii.
Evet. İbrahim'cim şimdi o dönemde Kütahya'daki bu gerginlik yani Lalası'yla birlikte, Firuz Bey'le birlikte Yıldırım Beyazıt'tan bölgeye intikal etmeden önceki gerginlikler pek çok mübarek şeyhi, din adamını yani ehl-i sünnet din adamlarını bölgeden uzaklaştırmış İbrahim'ciğim. Biliyorsun bu tür hususlar önce coğrafyadaki gerginlikler önce sanat, kültür ve düşünce adamlarını o bölgeden uzaklaştırır İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani bu böyle bir ilk etkisi budur. Önce kültür dünyası büyük darbe yer. Tabii Yıldırım Beyazıt'tan geldikten sonra büyük şeyh, o dönemin Şeyh Şemsettin Müeyyed Çelebi ve halifesi ve damadı Divriklizade Şeyh Ali Yarbin Şeyh Suvar Hazretleri bölgeye tekrar intikal ediyorlar. Bunlar irfan ehli, gönül ehli, keramet ehli insanlar İbrahim'ciğim. Bunlarla birlikte pek çok da bir mübarek zat da bölgeye tekrar geri dönüyor. O dönemde İbrahim'ciğim Yıldırım Beyazıt'tan bu büyük zatların sohbetlerinde bulunmaktan hiç geri durmuyor. Şimdi İbrahim'cim şöyle bir husus var. Bununla ilgili birkaç şey söylemek lazım.
Lütfen.
Şimdi Yıldırım Beyazıt'tan şimdi biz böyle anlatıyoruz. Büyük zatların sohbetlerine gidiyordu. İşte kıraat hususunda bir üstattı. Bu şu alimlerden ders aldı falan filan. Bu içki içme meselesi var. Bu çok dillendirilir.
Evet.
Husus gençliğindeki bu o atak çok hareketli bir delikanlı İbrahim'cim. Şimdi İbrahim'cim şu çok önemli. Birincisi insanların özel hayatları sadece kendilerine bağlar.
Kesinlikle öyle.
İkincisi biz ayaküstü konuşurken dahi bir kişinin gıybete geçince bir içki içme günahından defalarca kat kat fazlasını işlemiş oluyoruz.
Tabii.
Üçüncüsü bir insanın bir idarecinin diyelim bir sultanın bir emirin kendi şahsının büyük günah işlemesi onun imametine ve reisine bir kere zarar vermez. B şıkkı da bu onun bütün Osmanlı sultanları tıpkı Selçuklu sultanları gibi İslam'ın kılıcı olma vasfını ve gazi olma sıfatlarını gururla taşımışlardır. Yani üç madde iki şık. Şimdi bunlar çok önemlidir. Yani bu hususta çok fazla konuşulan şeylerde hemen bunlar öne çıkarılıyor ya İbrahim'cim. Bu tür hususlar öne çıkarılıyor ya. Ya içki içiyorsa o zaman onun İslam'la ne alakası var gibi bir noktaya getirilmek isteniyor.
Kişilerin dediğiniz gibi kişilerin
çabalar.
Günahı kişileri bağlar abi sonuç olarak.
Aynen. Bunlar çok boş çabalar. O biliyorsun o meşhur dizi başladığında Kaan Sultan Süleyman Ağa'nın hemen böyle işte bir içki içtiğine dair falan filan böyle bir sürü şeyler geçmişti. Ki kendisi o dönemde büyük bir içki yasağını başlatan sultanlığında birlikte. Özellikle son 10 yılında sultandır Osmanlı'da. Yani bunlar İbrahim'ciğim insanların gece artık kendi haremine çekildikten sonra yaptıkları onlara bağlar. Ya insanları biraz rahat serbest bırakmak lazım değil mi İbrahim'cim ya?
Kesinlikle
yani artık insanlar
öyle.
Evlerine, o yatak odalarına kadar yani bu takip
ya,
etmek zorunda.
Tarihi şahsiyetlerle ilgili abi biliyorsunuz hani her şeyin dedikodusu revaçta oluyor ya. Yani
artı yani İbrahim'cim şu da var. Şimdi o kadar mesela onlu şanlı profesörler Yıldırım Beyazıt çok içkiciydi derken bunu altına öyle çizerler ki.
Bunu niye yapıyorlar
ya
abi?
Birincisi orada mıydın?
Evet. Şimdi bunu niye niye yapıyorlar söyleyeyim mi?
Bir de şu var İbrahim'cim. Yani bak oymuşlar oturuyorlardı da sultanın meclisinde. Aa ulan bak şu bir üç bardak daha içti, üç kadeh daha içti de bunun notunu mu alıyorlardı ya? Bunun şeyini mi tutuyorlardı?
Bunu niye yapıyorlar abi? Bunu sırf daha fazla reyting elde etmek için, daha fazla izlenmek için, daha fazla takip edilmek için yapıyorlar. Yoksa yani
oysa bize diyorlar ki sizler hamasi işte gerici olduğunuz için hamasi konuşuyorsunuz. Arkadaş senin delilin ne? Delilin
ya
ne?
Tabii. Yıldırım Bayezid özelinde konuşacak olursak, Yıldırım Bayezid'in kahramanlığı, mücadelesi, ilmi, kişiliği hiç anlatılmaz ama işte Yıldırım Bayezid alkol kullanıyormuş da işte ondan sonra Emir Sultan Hazretleri şöyle şöyle söylemiş de filan. Bu konulara giriyorlar.
Şimdi biraz insaflar onu da konuşuyorlardı İbrahim'ciğim. Bununla o ağırlığı, o görkemin altına, görkemin üzerine bir kül vardır İbrahim'cim. Ateş hani ocakta yandıktan sonra kül böyle bir beyaz böyle bir tabaka bırakır altına, hemen örter altı o odunların şeyini falan, karanlığını.
Evet.
Böyle bir kül serpiyor İbrahim'cim. Makul hale getiriyor. Yani eleştirilebilir. Ya sen eleştir arkadaş, eleştirmene kimse bir şey diyor mu? Onu ilmi delillerle ya. Şey getir. Şu bir sürü vakonovistler var, onların kaynaklarından delil getir.
Tabii.
Sadece şeyleri kullanıyorlar İbrahim'cim. Dönemin şairlerini kullanıyorlar. Halbuki onların kullandığı pek çok şiirdeki geçen şarap gibi, sarhoşluk gibi, mey gibi ifadeler aslında buna divan edebiyatında mazmun deniyor İbrahim'cim. Yani o kullanılıyor, şarap kullanılıyor ama onunla kastedilen cennet şarabı.
Evet.
O sarhoşlukla kastedilen hak yolundaki sarhoşluk. Yani bir nevi cezbeyle kendinden geçmek kastedilen bu oluyor. Ama o mazmunlar işte kirpikleri ok ok oldu, güzelin bağrımı deldi falan gibi bu tür mazmunlarla ifade edilen hususları biraz da bakış açısına, niyete, işte biraz burada niyet öne çıkıyor İbrahim'ciğim. Öyle bir şeye getiriliyor. Yani Allah aşkına Yıldırım Beyazıt'ın yaptıklarına bakmak varken böyle niye bir ufak not düşülüyor ya?
Ya insan hata etmek üzere yaratılmış bir varlık abi. Sonuçta bu padişahların hiçbirisi evliya değildi. Bir de hatta
evliya da olabilir.
Özür dilerim. Evet. Yanlış bir ifade kullandım. Tabii özür dilerim. Yanlış bir ifade kullandım. Peygamber değildi yani. Evet yani.
Ya ben size
bu insanlar peygamber değillerdi yani. Günahsızlık
tabii ki.
Özelliği, sıfatı peygamberlere mahsus bir sıfattır. Dolayısıyla hata da edebilirler, alkol de almış olabilirler. Sonuç olarak tarihi şahsiyetlere, tarihi karakterlere sevabıyla günahıyla bakmak ve bu şekilde kıyaslatmak lazım.
İbrahim'cim dizi başladı, o meşhur dizi. 2011 yılının Ocak ayıydı. O meşhur dizi başladı. Ben de CNN'den çağırmışlardı İbrahim'cim. Gittik. Ya İbrahim'cim programın yarısı Kansu Süleyman Han haremde içki içer miydi, içmez miydi şeklinde geçti biliyor musun?
Çünkü
çok
ya tarihi popülerleştiren biraz da o abi. Yani padişah ne yaptı, ilişki içti mi, kadınlarla ilişkisi nasıldı filan. Kimse Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı 23 seferi konuşmaz mesela. Adamın tahtının tahta geçirdiği sürenin 11 yılı savaş meydanlarında geçmiş mesela. Kimse bunlardan bahsetmez.
Evet.
Ama işte haremde ne oldu, alkol aldı mı almadı mı, oğlunu niye öldürttü? Çünkü bunlar tarihin biraz dedikodusu oluyor ve insanlar maalesef, Türkiye'de böyle bir şey var, algı var abi. Tarihe bugünden bakıyorlar. O dönemde Yıldırım Bayezid neler yaptı? Hangi şartlarda devleti yönetti? Ondan sonra ne bileyim ne gibi başarılar elde etti? Elbette hataları vardır, yanlışları vardır ama işte Türkiye'de tarih biraz dedikodu üzerinden maalesef yürütülmeye çalışıyor.
Aynen.
Dolayısıyla bu söylemler abi, üzülerek ifade edelim, daha uzun yıllarda böyle giderse konuşulmaya devam edecek.
Muhtemelen.
Bir ara verelim mi abi isterseniz? Aradan sonra devam edelim. Çünkü daha henüz bir girizgah yapmış olduk. Bu Yıldırım Bayezid programlarının dibacesi oldu bu birinci bölüm.
Evet.
İnşallah ikinci bölümde konuyu biraz daha açarak ilerleyeceğiz. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde Yıldırım Bayezid Han'ı konuşmaya başlamıştık. Yıldırım Bayezid hiç şüphe yok ki Osmanlı tarihine damga vurmuş çok önemli bir şahsiyet. Ankara Savaşı faciasıyla her ne kadar tahtından olmuş olsa da ondan sonra İstanbul, özür dilerim, ondan sonra da Devlet-i Ali'ye 11 yıl kadar bir süre fetret dönemi yaşamış olsa da saltanat sürdüğü döneme bakıldığında Yıldırım Bayezid hakikaten Osmanlı padişahları içerisinde ön plana çıkan bir isim. Ki zaten Ankara Savaşı'nı ayrıca uzun uzadıya konuşacağız. Orada yapılan hataları, şunları bunları filan, ama onun haricinde Yıldırım Bayezid'i inşallah kişilik olarak yetiştiği koşullar bağlamında değerlendirmeye devam edeceğiz. Okay Tilakioğlu ile birlikte. Abi aradan önce işte Yıldırım Bayezid Han içki içer miydi, içmez miydi, bu mevzuyu konuşuyorduk. Tarih maalesef Türkiye'de yanlış okunuyor. Yanlış okunduğu için de biraz bugüne kadar işte tarihle alakalı bilen bilmeyen herkes çıkıp yorum yapıyor. Adamın hiç okumadığı bir mesele, hiç bilmediği bir mesele. Fakat o kadar pervasızca analizler, değerlendirmeler yapılıyor ki tarihle ilgili. Ben ağzı açık izliyorum. Hani ben tarihçi değilim ama hani tarih alanında önemli okumalar yaptığımı düşünüyorum. Evet. Yani sizin ne kadar konulara vakıf olduğunuz, vukufiyetinizi biliyorum ama maalesef işte isminin önünde profesör unvanı bulunan bazı isimler sırf tarihçi olması nedeniyle hiç bilmediği konularla bile ilgili bile yorumlar yapıyor maalesef ve bu işte tarihi algılama, anlatma bağlamında önemli sorunlarla bizi karşı karşıya bırakıyor abi.
Aynen öyle. Ben netice itibariyle Yıldırım Beyazıt'tan İbrahim'cim çok iyi bir eğitim aldı. Hı hı. Akli, nakli ilimler, evliyaların sohbetinde, ilim adamların sohbetlerinde ahlakını güzelleştirdi, kendini yetiştirdi. Onun da Fatih Sanvedan kadar olmasa bile bir otodidakt tavrı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bilhassa Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını yayma hususunda İbrahim'cim kendini feda etme hususunda bir aşkı vardı. Evet. Bak bu önemli. Bizi bağlayan taraf bu zaten. İbrahim'cim bazı kaynaklarda fıkıh hususunda, Hanefi fıkıh hususunda da çok ilerlediği, çünkü devletin kanun ve nizamında uygulamasında aksaklığa sebep olmamak, bu konuda adaletten ayrılmamak için de fıkıh bilgileri hususunda kendisini çok ilerlettiği konuşulur. Babası Murad-ı Hüdavendigâr Hazretleri, tabii bu o çok büyük bir sultanın oğlu, büyük bir şahsiyetin evladı.
Ki özür dilerim, Murad-ı Hüdavendigâr da savaş meydanında şehit olan bir padişah.
Aynen öyle. Tabii oraya geleceğiz 1389'daki hususuna. Hı hı. Fakat ondan önce şu önemli İbrahim'ciğim. 1. Murad Han oğluna gerçek manada büyük bir Balkan İmparatorluğu bıraktı. Çünkü yani kendisi tahta geçtiğinde, yani babası Orhan Gazi döneminde devletin nüfusu, yüz ölçümü o dönem 95 bin kilometre kare. Onun döneminde İbrahim'ciğim 500 bin kilometre kareye kadar, Tuna mansabına kadar ilerleyen bir Osmanlı devleti söz konusu. Hı hı. Yani büyük bir güç ve güçlü bir mirası devralıyor kendisi. Yanında İbrahim'ciğim o çok sevdiği bir iki hocası var. Firuz Bey dışında, lalası Firuz Bey dışında. Hı hı. Birisi de bu Şemsettin Müeyyed Çelebi ve damadı Aliyar Çelebi. Bunları İbrahim'ciğim zaten programın ilk bölümünde bahsetmiştik. Bunlar Ebu Usta Kazruni Hazretleri'nin torunlarından ve Kütahya'da rahat edememişler. Yıldırım Beyazıt'tan döneminden sonra yakın illere dağılmışlar. Onları getirtiyor ve bu mübarek zatları zaten etrafına hiç ayırmıyor İbrahim'ciğim. Bu 1. Kosova savaşı döneminde 1389'da yani babasının 1. Murat Han'ın şehit düşeceği o mühim savaş döneminde kendisi bu gelen yaklaşan Haçlı ordusuna karşı kendi ordusuyla birlikte babasının yanına giderken bu mübarek zatları da ordusunun içerisinde tutuyor İbrahim'ciğim. Çünkü onların duasının onları leşkeri dua, yani dua askeri olarak görmesi hususu önemli. Hı hı. Onları da kendi ordusu içerisinde tutuyor. Ki babasının da böyle bir tavrı var zaten. Nihayetinde kardeşi Şehzade Yakup da tabii İbrahim'ciğim bu muharebenin içerisinde. Evet. Şehzade Yakup da Karesi'den, bugünkü Balıkesir bölgesinde, Karesi de Sancakbey olduğu için o bölgeden Kosova Harbi'ne katılıyor. Burada iki kardeş de, yani Yıldırım Beyazıt'tan da Şehzade Yakup da, tabii bu dönemde Savcı Bey vefat etmiş. O tabii o 1. Murat Han dönemine ait bir dönem olay olduğu için İbrahim'cim, evet. Savcı Bey isyanı. O ayrı bir husus. Orada vefat, artık şu anda Savcı Bey yaşamıyor bu 1389 yılında. Burada Şehzade Yakup'la birlikte, kardeşiyle birlikte İbrahim'cim Kosova Harbi boyunca ordu gerisine sarkmakta, cepheden mücadelelerde, kanatlara tam zamanında yaptığı mücadelelerle ordunun büyük hayranlığını kazanıyor Yıldırım Beyazıt'tan. Tabii şeyin hakkını yemeyelim, yani Şehzade Yakup da bu hususta, bu muharebe boyunca, Kosova Muharebesi boyunca çok büyük yararlılıklar gösteriyor. Zaten bu 1. Kosova Savaşı İbrahim'ciğim, 2. Kosova'dan önce, yani bu şimdi 2. Kosova o şeyle 2. Murat Han dönemindeki, şimdi bu 1. Kosova Muharebesi Avrupalıların yani Haçlıların zihinlerine Türklerin girdikleri coğrafyadan, yani bu Balkan İmparatorluğu'nun kolay kolay artık yıkılamayacağını gösteren en büyük delil oluyor. Çünkü 1. Murat Han 40 civarında, 40'ın üzerinde diyor kimi tarihçiler, Haçlarla savaşa girdiği ve bunların tamamını kazandığı söyleniyor ki, delilli bir zaten bunlar İbrahim'cim. Bu tabii 1389 1. Kosova Savaşı sırasında nihayetinde Osmanlı ordusu çok kısa bir süre içerisinde Haçlı ordusuna karşı üstünlüğünü kuruyor ve çok geçmeden Haçlı ordusunda meydana baş gösteren bozgun alametlerini kısa sürede Yıldırım Beyazıt'ın baskısı ve Şehzade Yakup'un da geriden çevirmesiyle büyük bir bozguna dönüşüyor. Tabii savaşın nihayetinde o elim hadise İbrahim'cim, biliyoruz ki o bir Sırp Prensi Miloş. Şimdi o şeyden, çünkü bu 1. Murat Han'ın bir adeti varmış İbrahim'ciğim. Muharebe sonrasında muhtemelen o savaşın da ağırlığını, stresini belki biraz da üzerinden atabilmek için savaş anında biraz tek başına dolaşırmış İbrahim'ciğim.
Evet. Bir de yani bir de ortalığı kolaçan ediyor galiba. Ne oldu, ne bitti?
Ortalığı kolaçan ediyor. Biraz böyle uzak kalıyor adamlarından. Her savaşta bunu yapıyor. Tabii o gün de bunu yapıyor. Tabii burada iki rivayet var. Burada bir Sırplık tarafından, Miloş tarafından tabii şey dediliyor, ama burada iki husus var. Yani birincisi, savaşında dolaşırken yaralı bir Sırp'ın ona biat edeceğini söyleyip gizlediği hançerini saplaması var. Bir diğer rivayette de bu yakalanan Sırp Miloş'un önemli bir komutan olduğu ve otağına getirildikten sonra son hamleyi, o öldürücü hamleyi o sultanın karşısındayken son anda yaptığına dair de bir rivayet var.
Sultan Alparslan'ın şehadetini andırıyor abi, değil mi?
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Neticede itibariyle şehadet şerbetini içmiş oluyor 1. Murat Han. Zaten ona layık olan, yakışan da hiç kuşkusuz buydu. Tabii olay olurken İbrahim'ciğim, Şehzade Yakup kaçan Haçlı ordusunu, bozgun halindeki kılıç artıklarının peşinden uzaklaşmış durumda. Babasının ağır yaralandığını ve bu yaradan muhtemelen kurtulamayacağını fark eden Rical ve ordu ileri gelenleri İbrahim'ciğim, derhal onların dirayetiyle Şehzade Yıldırım Beyazıt'a biat ediliyor. Daha savaş alanında İbrahim'ciğim. Evet. Tabii Şehzade Yakup Han, ben bunu romanında da çok uzun uzun detayla, tafsilatıyla işledim İbrahim'ciğim. Şimdi geri döndüğünde abine biat edilmiş olduğunu görüyor tabii. Bu hususta tabii devlet adamlarının da ikazıyla Yakup Çelebi, Şehzade Yakup Çelebi Kimi rivayetlerde muharebe alanında şehit ediliyor İbrahim'cim. Devlet ileri gelenler tarafından. Bir diğer rivayete göre de gözlerine mil çekilip uzaklaştırıldığı ve hastalanarak öldüğüne dair de bir rivayet var ama
gözlerine mil çektiren kim abi?
Yıldırım Beyazıt.
Beyazıt, evet.
Evet. Ama büyük ihtimal o zamanki devlet ricalinin de ikazıyla Şehzade Yakup orada boğduruldu, şehit oldu, şehit edildi İbrahim'ciğim. Tabii bundan sonra Yıldırım Beyazıt'tan bir anda umulmadık bir şekilde ve tabii yükseliş dönemlerinde bu tür güzel tevafuklarda olur aslında, tabii bir trajedinin altından çıkıyor bu tevafuk, güzel tevafukta. Tabii tek başına tahtta böyle atak bir hükümdarın, güçlü ve dirayetli bir hükümdarın rakipsiz bir şekilde kısa sürede başa geçebilmesi hem tebaanın huzuru açısından önemli, hem de devletin huzuru ve ilerlemesi açısından da çok önemli. Bu noktadan sonra İbrahim'ciğim yani atalarından zaten artık kalıtsal olarak devraldığı o cihad aşkı, din gayretiyle tabii olan bu cihad aşkı ve muharip ahlakının getirdiği İbrahim'ciğim bütün birikimiyle, bütün o müktesebatıyla ordusunun disiplinini bu iktidar değişikliğinden dolayı ciddi bir şekilde elinde tutuyor. Hiçbir huzursuzluğa yer vermiyor. Ve etrafında o sağlam karakterli, güçlü devlet adamlarını haksızlığa öncelikli olarak gayrimeşru, bütün Osmanlı ülkesi çapında gayrimeşru hiçbir işe rıza göstermeyeceklerinden emin olduklarını İbrahim'ciğim hemen önemli makamlara doğru gönderiyor. Ve bu hususta da kendisi zaten çok adil bir hükümdar olarak zaten göz önünde o günden sonra. Tabii babası büyük bir şey bıraktı, büyük bir imparatorluk, Balkan İmparatorluğu bıraktı dedik. Şimdi İbrahim'cim ilk hedefi tabii bu Balkan İmparatorluğunu Anadolu içine sirayet ettirebilmek. Çünkü Anadolu'da o dönemde halen beylikler oldukça güçlü.
Onlar da kaynıyorlar sürekli zaten.
Onlar da içten içe kaynıyorlar, evet. İbrahim'ciğim. Öncelikli olarak Anadolu Birliği'ni, yani siyasi birliği ülke içerisinde oluşturmanın öneminin Yıldırım Beyazıt farkında. Bu manada hatta ona ilk siyasi ve ilk merkezi devletin ilk tohumlarının Yıldırım Beyazıt zamanında atıldığı, ilk gayretin de, ciddi manada gayretin de onun devrinde gösterildiği söylenir ki bu doğrudur. Tam Yıldırım lakabına da zaten uygun bir şekilde. Kesinlikle. Daha Anadolu'ya yaptığı ilk, daha birinci seferde ve özellikle bu batı Anadolu'da Ege kıyısından doğru düşün İbrahim'ciğim. O beyliklerin büyük bir kısmını ilk bir vuruşta İbrahim'ciğim, yani bir vuruşta Batı Anadolu'yu da nihai birliği sağladı. İkinci seferinde Konya'ya kadar ilerliyor. Kendisinin de eniştesi olan o Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey ile bir anlaşma yapıyor. Fakat bu tabii Karamanoğlu sorunu daha uzun süre devam edecek. Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar devam edecek. Karamanoğlu topraklarından bir kısmını alıyor ama gene mühim bir kısmını geride bırakıyor. Çünkü Karamanoğlu, hakikaten Karamanoğulları güçlü bir beylik İbrahim'ciğim. Aldığı topraklarda da birleştirdiği beyliklerde de bir fitne unsurunun, güçlü bir fitne unsurunun oluşmaması için Alaaddin Ali Bey ile el sıkışıyorlar İbrahim'ciğim. İşin aslı bu. Alaaddin Ali Bey ona ilişmeyecek. O ona Konya topraklarına ve civarına ilişmeyecek. Bu şekilde bir ilk şeyde birliği sağlıyor İbrahim'ciğim. Ve derhal Çin, o dönemdeki Bizans İmparatoru 5. Yannes, Yannes de diye de geçer İbrahim'cim, şehir surlarını, yani Konstantiniyye'nin surlarını birden güçlü bir şekilde tahkim etmesine şer koyuyor, itiraz ediyor, şiddetli itiraz ediyor.
Evet.
Ve İbrahim'cim ciddi bir, hatta 70-80 parçadan ibaret bir donanmayı Osmanlı donanmasını Ege Denizi'ne gönderiyor ve adaları, pek çok adayı fethediyor bu bölgede.
Evet.
O sırada zaten İstanbul'un fethini de zaten düşünüyor İbrahim'cim zaten. Evet. Düşünüyor. Zaten o şeyden önce 1395'te kuşatma başlamadan önce bu şeyi bitiriyor. Anadolu Hisarı'nı, Güzelce Hisar'da dediğimiz Anadolu Hisarı'nı
Boğaz'ın kontrolünü ele geçirmek için.
Daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in döneminde onun tam karşısına biliyoruz ki Rumeli Hisarı inşa edilecek.
Evet.
Güzelce Hisar'ın 1395'te bitimiyle birlikte İbrahim'cim ciddi bir şekilde İstanbul'un kuşatmasını başlıyor. Şimdi bu kuşatmalar çeşitli aralıklarla devam edecek. Hiçbir zaman tam olarak
Yıldırım Bayezid dönemindeki kuşatmalardan bahsediyoruz değil mi?
Evet İbrahim'cim. Hı-hı. Evet. Bu Ankara Savaşı'na kadar olan dönemden
yani
bahsediyoruz.
Yani tek bir seferde kuşatma başlayıp bitirilmiş değil. Zaman zaman kuşatma yapılıyor.
Zaman zaman bu kuşatma şiddetleniyor. Hı-hı. Abluka devam ediyor İbrahim'cim. Yani şehir denizden boğazlardan zaten ablukaya alınmış durumda. Bu zaman zaman şiddetlenen bir kuşatmaya dönüşüyor abluka. Muhasaraya dönüşüyor. Zaman zaman bu muhasara çeşitli sebeplerden işte Eflak üzerine bir sefer yapılıyor mesela.
Evet.
1396'da. Burada mesela bu kuşatma sadece abluka halinde bırakılarak mesela kaldırılıyor. Ama bu tam bir kuşatma kaldırmak da denmez buna aslında İbrahim'cim. Yani şehir gene Türk bütün giriş çıkışlar Türk kontrolünde o noktada.
Yani bir geri çekilme söz konusu değil. Durduruyor hayır, yani. Kuşatmayı
aynen
durduruyor.
Öyle. Aynen öyle. Bu Eflak Romanya tabii işte o dönemki Eflak Voyvodası'nın daki Romanya'daki gerginlik, Eflak üzerindeki gerginlik bastırdıktan sonra ilk olarak burası önemli. Bu Candaroğlu, bu Kastamonu civarını kesin olarak fethediyor İbrahim'cim. Bu Kastamonu daha sonra kolay kolay ayrılmayacak şeyden Osmanlı'da.
Evet.
Fakat bu dönemde ki bütün bu Batı Anadolu'daki faaliyetler her ne kadar Alaaddin Ulu Ali Bey ile yaptığı bu Konya'daki ya çok mu teknik acaba?
Yok abi. Ya zaten şöyle şimdi özür dilerim. Evet. Şimdi birkaç dakika sonra zaten programımızı bitireceğiz şunu söylemek istiyorum abi. Hani İstanbul'u fethetme, İstanbul'u kuşatma meselesi Anadolu'daki beylikleri durdurmadan o beylikleri kendi kontrolüne almadan zaten mümkün olamazdı. Oraya ayrıca onu bir sonraki programımızda ayrıca soracağım. Bir de Anadolu'daki bu faaliyetlerinin, Yıldırım Bayezid'in Anadolu'yu ele geçirme faaliyetlerinin ileride Ankara Savaşı'nda başına büyük dert açacağını da
aynen öyle.
Anlatacağız abi. Onu da söyleyeceğiz.
Aynen
evet.
Öyle. Aynen öyle İbrahim'cim. O bir de tabii bu Kadı Burhanettin meselesi var. O Sivas-Kayseri bölgesinde bir devlet kurmuş bu.
Evet.
Kadı Burhanettin deyince şunu söyleyelim. İbrahim'cim programımızda sonuna geldik galiba. Bir onu söyleyelim. O önemli. Divan edebiyatının kurucu büyüklerindendir İbrahim Kadı Burhanettin.
Kesinlikle.
Osmanlı'yla ciddi bir şey oldu. Hatta o Çorumlu sahrasında Osmanlı ordusu Kadı Burhanettin'e karşı savaşı kaybetti.
Evet.
Şeyde. Hatta Yıldırım Bayezid'in oğlu. Evet.
Buyurun lütfen abi.
O Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul var. Bu şeyde o Kadı Burhanettin'le yapılan savaşta şehit oldu.
Evet. Yani orada şimdi Yıldırım Bayezid'in kişiliğini de özellikle sordum abi çünkü çok sert mizaçlı bir padişah.
Aynen.
Yani aynen. Ankara Savaşı sırasında Timur'la olan yazışmalarını söyleyeceğiz. Mesela Kadı Burhanettin Beyliği.
Son cümlede şu olsun İbrahim'cim benim bu şeyle ilgili, bu bölümle ilgili.
Lütfen abi.
Bu Kadı Burhanettin meselesi ve getirilen meydana gelen savaş ve şehzadesinin şehadetinin getirdiği bir sarsıntı, travma döneminde işte Nibolu Kalesi bu dönemde kuşatıldı İbrahim 1390.
Evet. Şunu söyleyeceğim abi. Kadı Burhanettin Beyliği ile ciddi krizler yaşanıyor. Öncesinde henüz daha gerilim yaşanmadan Kadı Burhanettin etrafındaki insanlar onun Yıldırım Bayezid üzerine yürümesi gerektiğini söylüyorlar. O da diyor ki o küffarla savaşıyor. Küffarla savaşırken ben Yıldırım Bayezid üzerine, Osmanlı'nın üzerine yürümem diyor. Daha sonra tabii büyük bir gerilim yaşanıyor, kriz yaşanıyor. İşte bir sonraki programımızda buradan başlayalım. Yani Kadı Burhanettin Bey ile yaşanan gerilim üzerinden Timur'la yaşanan gerilim de keza benzeri bir durumu ortaya çıkarıyor. Onu da konuşalım inşallah abi. Çok teşekkür ediyorum. Yıldırım Bayezid'i konuşmak benim açımdan oldukça keyifli. İnşallah bu programları böyle biraz uzatarak, biraz böyle detaylara inerek konuşalım. Çünkü hakikaten imparatorluğun 4. padişahı ama en önemli isimlerden bir tanesi. Hani tarih keşkeler üzerinden, şayet şöyle olsaydılar üzerinden konuşulmaz ama ben bir kez daha bunu söylemek istiyorum son söz olarak. Eğer Yıldırım Bayezid hayatta kalsaydı, Ankara Savaşı'nı kazansaydı muhtemelen biz bugün Avrupa'nın büyük bir kısmına hükmeden bir devlet olarak devam edecektik. Tarihteki faaliyetlerimizde. Çok teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim.
Çok keyifli oldu. Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber bu programımızda Yıldırım Bayezid Han'ı konuşmaya başladık. İnşallah birkaç program böyle gitmek istiyoruz. Çünkü ısrarla, inatla vurguluyorum. Yıldırım Bayezid bizim 36 Osmanlı padişahımızın arasındaki en önemli isimlerden bir tanesi. Biraz gençliğine, biraz fevriliğine belki yenildi ama eğer bunlar olmasa bugün dünyada çok bambaşka bir Türk devleti konuşuluyor olabilirdi. İnşallah biz de Yıldırım Bayezid'i bir hakkın anlatmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.